Ayrım 7.
Ticareti kısır sayan fizyokratların serbest dış ticareti savunmaları, daha sonraki liberal iktisat okullarından farklı nedenlere dayanır. Fransa'da hububat ihracının yasaklanıp ithalinin serbest olmasını tabii düzene aykırı saymışlardır. Aynı olgu ülke içi ticaretin gümrük vergisiyle engellenmesinde geçerlidir. Tabii düzene uyulması için iç ve dış ticaretin serbestleşmesini önermişlerdir. Gerçekte sorun hububat ihracının serbestleşerek piyasanın genişlemesi, tarımsal üreticilerin eline daha yüksek bir fiyat geçmesidir. İhracat sınırlamaları tüketici lehine ve üretici aleyhinedir. Bunların kaldırılması ise durumu tam tersine çevirir. Fizyokratların bolluk ve yüksek fiyat refah göstergesidir sloganı bunu çok iyi belirtir. 3. Kapitalin azalan getirisi ve yükselen toprak rantı. Turgot'un eserlerinde fizyokratların çiftçiyi kapitalist tarımsal üretici olarak görmeleri kadar kapitalist sanayinin gelişiminin haberciliği vardır. Bu bakımdan Turgot, fizyokratlarla klasik okul arasında bir köprü sayılabilir. Turgot'da Quesnay gibi Produit Net'ten hareketle tahlillerine başlar. Çiftçinin yarattığı Produit Net'i, toplumun diğer sınıflarının geçimi için gereken tarımsal artık olarak düşünür. Çiftçiler bu artıkla emek hizmeti satın aldığında bunlar çiftçiye tüketimiyle bağlanır. Ayrıca sanayide çalışan işçiler de tüketimleri için bu artığa bağlıdır. Toprağı olmayanlar ya tarımda ya sanayide ücretli işçi olurlar. Üretimde kapital ve iş gücü kullanımıyla beraber ücret ve kâr doğar. İşçinin ücreti gerekli asgari geçimiyle belirlenir. Fakat tabiatın zenginliği işçi ücreti olarak ödenenden daha fazlasını sağlar. Bu toprak sahibinin rantı olur. Birikim de ranttan gerçekleşir. Kapital birikirken sanayi ve tarımın gelişmesi için gerekli öndelikler, avanslar olağan hale gelir. Turgot, azalan getiri kanunu ve yatırımların karlılığı konusunda Ricardo'dan önce kesin bir fikre sahip olmuştur. Buna göre sabit toprak miktarına gittikçe artan miktarda kapital yatırılırsa, belirli bir noktadan sonra kapital yatırımındaki artışlar toplam ürünü azalan bir hadde arttırır. Azalan getiri dolayısıyla kapital eşyası arzındaki artış faiz haddinde düşüşe koşut gider. Yatırımlar yatırımın getirisi ödünç alınan kapitale ödenen faiz haddine eşit oluncaya kadar devam eder. Kapital eşyasının değeri gelecekte getirmesi beklenen gelir akımını cari faiz haddi üzerinden iskonto etmek yoluyla bulunur. Riziko farkları bir yana yatırımların getirisi çeşitli alanlarda rekabet yoluyla birbirine eşitlenir. Turgot bugün kapital teorisinde önemli yeri olan bu konularda açıklamalar yapmıştır. Bunlara ayrıca girişimcilikte riziko taşımanın önemini belirtmesi de eklenmelidir. Azalan getiri kanunu, ücret, faiz, girişimcinin rolü, artığın birikimin kaynağı olması gibi görüşleriyle klasik okula öncülük etmiştir. Fizyokratların vergiyi toprak sahibine yüklemeleri, ayrıcalıklara karşı olmaları, lesefer politikasıyla devletin kötü müdahalesine karşı çıkmaları, loncaların dağıtılması Fransa'da kapitalist sanayinin gelişmesini büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. 4. İktisadi düşünceye katkıları. Bazı iktisatçıların iktisat tanrı bilimi saydıkları tabii düzen gibi metafizik bir anlayıştan yola çıkan fizyokratlar, liberal ve Marx-Gill iktisadi tahlil tekniğine büyük katkıda bulundular. Bir kere soyutlama ve model kurma, iktisadi sistemi basitleştirerek bir bütün içinde inceleme, hem liberal hem Marx-Gill yöntemi etkiledi. İkincisi, bugün milli geliri onların produit netinden farklı hesaplasak da, gayri safi üretim değeri ile safi hasıla arasındaki farkı gördüler, üretimle gelir arasındaki özdeşliği açıkladılar, safi hasılanın bölüşümünün anlaşılmasına öncülük ettiler. Üçüncüsü, tablo ekonomik, İktisadi sistemin genel dengesini belirterek Walras'a genel dengeyi toplumsal toplamların dengesi görmekle, Keynes'e ve makroekonomik teoriye çeşitli üretim faaliyetleri arasındaki akımları, üretim kesimleri arasındaki karşılıklı ilişkiyi incelemek yoluyla Leontief'e öncülük yaptı. İktisadi sistemde bir önceki mal akımına karşılık aksi yönde bir satın alma gücü akımı olduğunu ortaya koyarken, düzenin işleyişini basit ve soyut bir model içinde gösterdi. Dördüncüsü, prodüi net kavramı, emek değer ve Marx-Gill artı değer teorilerinin gelişmesine yol açacak bir düşünce akımını geliştirdi. Tarımsal artığın sanayileşmenin kaynağı olacağı, tarımda verimlilik artışının gerekliliği ise bugün biraz farklı ifade ediliyor olsa da geri kalmış ekonomilerin gelişmesinde üzerinde önemli durulan konulardan biridir. Günümüze dek birçok iktisadi modelin de işçi tüketimini ekonominin üretim girdileri arasında sayarak fizyokratları izlediği söylenebilir. Ayrıca tabloda iktisadi sürecin başarıyla işleyebilmesi için bütün gelirin tüketim mallarına harcanması gerektiğinin ileri sürülmesi ilginçtir. Herhangi bir kimse kendi para stoklarını arttırmak için tasarruf ederse, diğerlerinin gelirinin ve toplam ürününün azalacağını söylemeleri, Keynes'gil makroekonominin basit bir ifadesi sayılabilir. Turgot'un kapital teorisine yaptığı katkılar yanında değer ve fiyat teorisine de önemli katkıları olduğunu belirtelim. Diğer taraftan fizyokratlardaki pek çok kavramlar, temel ilkeler Marx'a geçmiş, bugüne dek Marksist teorinin temelinde kalmıştır. Verimli verimsiz emek ayırımı, artık kavramı, eşit değerlerin mübadele edilmesi ilkesi, üretimin toplumsal niteliği, basit yeniden üretim şeması bu arada ilk akla gelenlerdir. Fizyokratların kurduğu düşünce dizgesinin çelişkileri, Marx'ın ve Marksistlerin bu tahlil araçlarından yararlanırken bunları fizyokratların tabii düzeni aleyhine kullanmaları olanağını vermiştir. 7. Klasik okul üzerine genel açıklama. Klasik okul, fizyokratların izinde laissez-faire ideolojisini sürdürürken bunu destekleyecek iktisat teorisini kurmuştur. Bir yandan da geliştirdiği tahlil araçları, bunları özellikle kendilerine ve genellikle kapitalist sisteme karşı kullanacak Marx'ı, daha sonra Marx'ı etkileyecek olan Marx öncesi İngiliz sosyalistlerini büyük ölçüde etkilemiştir. Böylece klasik okul, iktisadi liberalizmi neoklasiklere devreden bir zincirin halkası olduğu kadar, bunu tümden reddeden Marx'ı ve izleyicilerini besleyen başlıca kaynaktır. İktisadi liberalizmi toptan yatsımamakla beraber, buna bazı noktalarda karşı çıkan görüşlerin kaynağı da yine kısmen klasik okul olmuştur. 1. Klasik iktisatçılar. Klasik okulun başlangıcı A. Smith'in Milletlerin Refahı'nın basıldığı 1776 yılı, sonu da J.S. Mill'in öldüğü 1873 yılı kabul edilirse, öğreti olarak bir yüzyıl gibi uzunca bir süre egemenliğini sürdürdüğü görülür. Bu süre içinde söz konusu okula dahil olan belli başlı iktisatçılar ve belli başlı eserleri aşağıda belirtilmiştir. A. Smith, 1723-1790, bir ahlak felsefecisi veya bugünkü deyimle toplumsal bilimcidir. İngiliz, İskoçyalıdır ve üniversite hocasıdır. Başlıca eserleri ahlak felsefesini açıkladığı Ahlaki Duygular Teorisi, Theory of Moral Sentiments ve Milletlerin Refahı, Wealth of Nations'dır. D. Ricardo, 1772-1823, zengin bir borsa komisyoncusu olarak meslek hayatına başlamış, sonra İngiliz parlamentosuna üye seçilerek politikaya girmiştir. Başlıca eseri Politik İktisat ve Vergileme İlkeleri, Principles of Political Economy and Taxation, 1817'dir. T.R. Malthus, 1766-1834, rahip ve üniversite hocasıdır. Nüfus ilkesi üzerine bir deneme, Essay on the Principle of Population, 1798 ve J.B.S.'in Mahreçler Kanunu'nu red nedenlerini açıkladığı Politik İktisadın İlkeleri, Principles of Political Economy 1829 başlıca eserleridir. J.B.S. 1767-1832 Fransızdır. Üniversite hocası ve sınai imalatçıdır. Fayda konusundaki görüşleriyle neoklasik okulun öncülüğünü yaptığı söylenebilir. Bugün daha çok Malthus hariç, klasik okulun benimsediği Mahreçler Kanunu teorisiyle tanınır. Başlıca eseri Traité d'économie politique'tir, 1803. A. Smith'ten büyük ölçüde yararlanmıştır. N. W. Senior 1790-1864 Oxford Üniversitesi hocalarından bir İngilizdir. Fayda konusundaki analiziyle neoklasik okula geçiş aşamasını temsil eder. Pek çok eseri arasında politik iktisat ilminin ana hatları Outline of the Science of Political Economy 1836 zikredilebilir. J. S. Mill 1806-1873 Ricardo'nun arkadaşı ve öğretisinin fikir babası olan James Mill'in oğludur. Felsefe, mantık, politik felsefe, politik iktisat konusunda pek çok eser vermiştir. Başlıca iktisat eseri, Smith ve Ricardo geleneğini sürdüren Politik İktisadın İlkeleri, Principles of Political Economy 1848'dir. Faydacı felsefe, utilitarian geleneğinde yetiştirilmiştir. Eserleri özü bakımından Ricardo geleneğinden ayrılmamış olan Mill, Saint-Simon ve Auguste Comte'un çağındaki toplumsal eylemlerin etkisinde hayatının sonuna doğru sosyalist eğilimli olmuştur. Rekabete dayanan bireycilikle sosyalizmi bağdaştırmaya çalışmış, klasik okul içinden yetişen bir reformcu olmuştur. 2. İktisadi altyapı ve iktisadi düşünceyi hazırlayan şartlar. İngiliz klasik iktisat okulunun doğduğu 18. yüzyılın sonları, gerek İngiltere'nin gerek diğer bazı Batı ülkelerinin önemli iktisadi ve politik değişmelere sahne olduğu bir çağdır. Bir kere daha önce yavaş seyreden teknik buluşlarla bunların sanayiye uygulanması, bu yüzyıl sonunda yoğunluk kazanmıştır. Öyle ki İngiltere'nin bu dönemi sanayi devrimi çağı diye nitelenir. Sanayi devrimiyle birlikte iktisadi adam niteliklerini taşıyan kapitalist girişimci ve üretim araçları mülkiyetinden yoksunlaşan işçi sınıfı doğmuştur. Ayrıca Fransız İhtilali 1789, Orta Çağ'dan kalan kurumları silmiş, bireycilik ve özgürlük iktidara gelen burjuvanın sloganı olmuştur. Bu yeni bir sınıfın siyasal egemenliği ele geçirme zaferi sayılır. İngiliz sömürgesi olan Kuzey Amerika'da bağımsız yeni bir devletin ABD doğması, merkantilizmin sömürgeciliğine önemli bir dayanağını kaybettirmiştir. Nasıl ticari kapitalizm merkantilizmi, Fransa'da tarımın kapitalistleşmesi fizyokrasiyi doğurduysa, İngiltere'de sanayi devrimi de klasik iktisat okulunu doğurmuştur. Ne var ki fizyokrasi her bakımdan merkantilizmin karşıtı olduğu halde, İngiliz iktisat okuluyla fizyokrasi arasında kurdukları teorinin gerisindeki felsefi görüş açısından büyük benzerlik vardır. Laissez-faire ideolojisi, serbest dış ticaret ilkesi her ikisinde de egemendir. Bunun nedenine gelince, 18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere hala ayrıcalıklı sınıfların egemenliğindedir. Oysa iktisadi adam, sanayi devrimiyle beraber daha doğrusu onun öncüsü rolünde artık doğmaktadır. Yürürlükteki ayrıcalıklara, merkantilizmden arta kalan dış ticaretteki ve iş gücü arzı üzerindeki tekelci sınırlamalara karşı, bu yeni doğan öncü sınıfın savunulması, bireyciliğin faydalarının ve iktisadi özgürlüğün savunulmasını gerektirir. Henüz devlet gücü ayrıcalıklı sınıflardan yana olduğu için amaç devlet müdahalesini minimuma indiren laissez-faire'dir. Dış piyasalardan ucuz sınai ham madde ithal edilebilmesi Bu piyasalara sınai mamullerin serbestçe satılarak ele geçirilebilmeleri için serbest dış ticaret uygulanmalıdır. Bu okulun düşüncesi A. Smith'in çağında ve onu izleyen 50 yıl akademik ve politik çevrelerde tartışmasız kabul edildi. Sanayi devriminin başında İngiltere'nin sahip olduğu şartlar dünyanın hiçbir ülkesinde tekrarlanmadığı için ilk sanayileşen rakipsiz bir ülke olması, büyük kapital stokuna sahip olması, sömürgecilikle dış piyasaları ele geçirmesi gibi, laissez-faire hiçbir ülkede İngiltere'de 19. yüzyılda bulduğu uygulamayı bulamadı. 3. Klasik iktisadi tahlilin ana hatları. Klasik iktisadi tahlilin belli başlı nitelikleri şöyle açıklanabilir. A. Politik iktisadın tanımları. Smith ve Malthus, politik iktisatı servetin niteliğinin ve kaynağının araştırılması, Ricardo, ürünün yaratılmasına katılan sınıflar arasında ürünün bölüşüm kanunlarının araştırılması diye tanımlar. Bugünkü deyimle milli gelirin yaratılması, toplumsal sınıflar arasında bölüşümü ve değişmez bir değer ölçüsüyle ölçülmesi politik iktisadın temel uğraşı olmuştur. B. İktisadi gelişmenin incelenmesi. Klasik iktisatçılar kapital birikimi, nüfus artışı, teknik yeniliklerin uygulanması, kurumsal yapıların gelişmeye etkisi gibi konular üzerinde durdular. İktisadi gelişmeyi incelerken tahlilleri bugünkü deyimle makro, zaman içinde değişmeyi incelemesi açısından dinamiktir. Klasikler gelişmeyle uğraşmalarına rağmen sistemin ya da Smith ve Malthus dışında iktisadi yapının değişebileceği üzerinde durmamışlar, serbest rekabete dayanan kapitalizmin aynen devam edeceğini varsaymışlardır. C. Klasik değer bölüşüm teorisi. Klasiklerin değer bölüşüm teorisinde birkaç nokta üzerinde dikkatle durdukları görülür. Birincisi değerin değişmez ölçüsünü bulmaktır. Nasıl bugün cari fiyatlarla milli geliri veya nakdi ücretleri fiyat endeksleriyle düzeltip sabit büyüklüklere varıyorsak, onlar da üretim girdileri fiyatlarındaki değişmeden etkilenmeyecek bir hesap birimi aramıştır. İkincisi, mal fiyatlarını belirleyen etkenleri ve reel gelirin 3 üretim girdisi, toprak sahibi, kapitalist girişimci, işçi arasında bölüşüm kanunlarını saptamaya çalışmışlardır. D. Kâr teorisi. Klasik okul toplumu 3 sınıftan oluşuyor kabul etmiştir. Bu sistemde kapitalistle girişimci ayrımı olmadığı gibi faiz kâr ayrımı da yoktur. Kâr kavramıyla kastettikleri safi faiz haddidir. E. Paranın önemini küçümseme ve reel tahlil. Klasikler parayı sadece mübadele aracı olarak düşünmüş, paranın iktisadi faaliyet hacmini etkileyebileceğini Malthus dışında kabul etmemiştir. Klasik tahlil, paranın reel değişkenleri etkilemediğini varsayan reel tahlil niteliğindedir. F. Klasikler teorilerini kurarken iktisadi liberalizmin akılcı, soyutlayıcı, tüm dengelimci yöntemini izlemişlerdir. G. Tahlilde varsaydıkları piyasa şekli kendi deyimleriyle serbest rekabet, daha sonraki tanımlamaya göre tam rekabettir. Etkisi çok kısa olan fizyokratlarla klasik okul arasındaki iktisadi tahlil açısından nitelik farkını da kısaca belirtmekte yarar vardır. İkinciler iktisadi süreci sadece karşılıklı ilişkiler içinde bir bütün olarak kavramakla kalmamışlar, aynı zamanda bunun içeriğini de bölümlemiş, tanımlamış, sorunlarını derinliğine ele alabilmişlerdir. 8. Klasik değer teorisi. İktisatta pek az kavram, klasik değer kavramı kadar anlaşmazlığa yol açmıştır. Bunun özünde üretim maliyetini nakdi maliyetlerin gerisindeki reel fedakarlık, çabayla açıklamak özlemi vardır. Emek bu nitelikte bir reel maliyet öğesidir. A. Smith'in ve D. Ricardo'nun değer teorisinde böyle bir çaba aranabilir. Aynı olgu, Senior'ın üretimdeki reel fedakarlığı, emekle beraber zaman tercihini yenen imsakla açıklaması bakımından geçerlidir. Fakat klasiklerin değeri bu yoldan açıklamak için kurdukları teoriler laissez-faire ideolojisiyle çelişkiye düşmüştür. Bu çelişki Marx öncesi İngiliz sosyalistleriyle Marx'ın klasik değer teorisini kapitalizmi yermek için kullanabilmeleri olanağını yaratmıştır. Nitekim bu teorinin sistem aleyhine kullanılan bir silah haline gelmesi dolayısıyladır ki yerini neoklasiklerin marjinal fayda teorisine bırakmıştır. 1. Kullanma değeri, mübadele değeri. Smith, Ricardo, Say, Senior. Klasikler değeri kullanma ve mübadele değeri diye ikiye ayırmışlardır. Kullanma değeri fayda demektir. Buna verdikleri önem birinden diğerine büyük ölçüde farklıdır. A. Smith bu ayrımı yaptıktan sonra kullanma değeri üzerinde fazla durmamış, hatta bunun mübadele değeri için gerekli dahi olmadığı görüşüne eğilmiştir. Sonraları marjinal fayda kavramının geliştirilmesinde etkili olan elmas ve su örneğinde şöyle demektedir. Elmasın çok yüksek mübadele değeri olmasına karşılık kullanma değeri yoktur. Oysa suyun kullanma değeri çok yüksek, mübadele değeri ise çok düşüktür. Cilt 1, sayfa 30. Ricardo bu örnekte elmas kullananların elmasın faydası konusundaki yargılarını değil de Smith'in kendi kişisel yargısını ileri sürdüğünü gördü. Herhangi bir malın mübadele değeri fiyat olabilmesi için kullanma değeri faydanın da gerekli olduğunu söyledi. Sayfa 275'ten 7'ye. Bunun dışında fazla ilgilenmeden mübadele değeri üzerinde durdu. Say ve Senior Ricardo'dan da ileri gittiler. Bunlara göre malların faydası piyasanın talep yönünde belirir ve mübadele değerinin oluşmasında maliyetlerle beraber rol oynar. Bu kısa dönemde olduğu kadar uzun dönemde de geçerlidir. Fakat fayda kavramının mübadele değeriyle birleştirilmesi neoklasik okulu beklemiştir. Mübadele değeri fiyat demektir. Klasik değer tahlili hemen bütünüyle mübadele değeriyle ilgilidir. Aradıkları gerçekte piyasadaki fiyatların meyledeceği uzun dönem denge fiyatı ve bunu neyin belirlediğidir. 2. Piyasa fiyatı, tabii fiyat. Smith, Ricardo. Klasikler fiyat konusunda kısa dönem fiyatı ifade eden piyasa fiyatı ile uzun dönem fiyatı ifade eden tabii fiyat arasında ayrım yapmışlardır. Birinci fiyat geçici arızi etkenlere tabidir.